أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamberimizi öğrenmeye gidiyorduk. Bizi ona ulaştıracak kaynaklara, o kaynaklar aracılığıyla peygamberi bize anlatan sahabeye ulaşmak istiyorduk. Hadi isterseniz yine beraber olalım. Aleyhissalatü vesselamın arkadaşlarından birine uğrayıp yine peygamberi soralım ondan. Ne dersiniz? Hazır mısınız? Peygamberin hayat programını, peygamberin mesajını, peygamberin direktiflerini, peygamberin söylediklerini öğrenmeye gideceğiz. Bunun için gideceğimiz bilinciyle hazır mısınız? Resulullah'ı öğrenmeye gidiyoruz çünkü. Yanınıza ne alacaksanız buyurun. Yani denize değil, ormana değil, dağa değil, ziyarete değil, ziyafete değil, peygamberi öğrenmeye gidiyoruz. Alın yanınıza, aklınız, fikrinizi alın, firasetinizi de ekleyin. Bütün samimiyet ve ciddiyetinizi toplayın, paket mi edersiniz, poşete mi koyarsınız, valizler mi doldurursunuz ama alın. Tüm imanınızı, İslam'ınızı, ihsanınızı koyun, yanınızda bulunsun. Onun için gidin. Ona hazırlık için, onunla baş başa olmak için, peygamberle beraber olmak için gidin. İşte bunun için ne gerekiyorsa öylece alın yanınıza. Kimliğinizi alın, kişiliğinizi alın, derdinizi, sıkıntınızı alın, bugünkü hayatınızı alın, ona arz etmek için, ona sormak için. Yani şimdi ne hal, ne ahval üzere yaşıyorsanız onu burada bırakıp gidip peygamberle iç içe, samimi, Allah rızası için beraber olduktan sonra onun yanındaki hal ve ahvali de orada bırakıp gelmeyin. Yani gidin, sorun, danışın. Musaddikan lima me'aküm gönderilen bir mesajın sahibine, böyle bir özellikte olan bir peygambere gideceğimizi unutmayalım. Yani takdim ettiğimiz, biz böyle düşünmüştük ya Resulallah. Ey yüce Kur'an, ey yüce Kur'an'ın kendisine gönderildiği peygamber. Biz bu konuda böyle düşünmüştük ama ne dersin? Kabul buyurursan aynısını uygulamaya, reddeder, hayır dersen biz ondan dünden vazgeçmeye razıyız. İşte onun için geldik demeye hazır olun ve haydi gidelim. Peygamber'e doğru. Abdullah bin Ömer'e uğruyoruz. Hangi kaynaktan? İbn-i Mace'nin Sünen'inden. Meşhur sahabelerden biri. Hazreti Ömer'in oğlu. Her bir sahabenin, elbette her bir insanın farklı bir yönü var. Ama bunun farklı yönlerinden biri de peygamberi adım adım takip etme sevdası. Öyle istemiş, öyle devam etmiş hep. İşte onun peygamberimizden bize rivayet ettiği, aktardığı, naklettiği bir hatırası var. Peygamberle beraberler, peygamberle birlikteler, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara doğru yöneliyor ve diyor ki, böyle başlıyor sözüne. Akbele aleyna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize doğru döndü ve dedi ki, yani peygamber birilerine yönelmiş, bize de dostça, bize de bir şeyler söylemek için yönelir miydi? Bir kere peygamber olma özelliğinden hareketle kesinlikle söylüyoruz ki, ben Beni Adem'den birisi olduğum için peygamber kesinlikle bana da döner, bana da bir şeyler söyler. Çünkü o, tabir caizse müşteri seçmeyen birisidir. Ebu Cehil'e, Ebu Talib'e, Ebu Süfyan'a ve Ebu Bekir'e hep dönen, yönelen bir şeyler söyleyen peygamberdir çünkü o. Oradan hareketle bize dönüyorum. Acaba biz de böyle dönüverdiğimiz, gidiverdiğimiz, anlattığımız, anlatmaya çalıştığımız, ilgilendiğimiz bu adam olmaz demeden, bunda hayır demeden, bu acaba demeden, bu belki demeden Allah'ın bizden istediğini yerine getirmek kastıyla bu insandır, bu Beni Adem'dir, bunu Allah iyi bir Müslüman olmaya hazır yaratmıştır. Ondan dolayı ben buna dönüyor ve ben buna Allah'ın mesajını iletiyorum dediğimiz insanlar olmalı değil mi? Dönüverdi onlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve dedi ki ya ma'şar al muhacirin, ey muhacirler topluluğu, ey muhacirler grubu, ey Mekke'den Medine'ye hicret edenler cemaati, ey evini, barkını, yurdunu, yuvasını, dükkanını, tezgahını, oğlunu, kızını, kavmini, kardeşini, karısını, kocasını bırakıp gelenler, Bu gerçekten peygamber önce onların halini kendilerine yorumluyor, haber veriyor. Ey muhacirler, siz ki başkalarına benzemezsiniz. Siz ki hayatı bilmiş, hayatı öğrenmiştiniz. Siz ki hayata eyvallah olup olmayacağını tatbik etmiş, uygulamış birileri olarak buradasınız. Sizin memleketiniz, sizin yurdunuz, sizin yuvanız vardı. Sizin işiniz, aşınız vardı, sizin paranız, pulunuz vardı, sizin sosyal statünüz, imkanlarınız vardı. Tüm onları Allah'ın emridir diye, peygamberle beraber olmak için, iyi bir Müslüman olmak sevdasına, dünyayı vererek bu anlamda ahireti satın almak, cenneti kazanmak için bırakıp gelen insanlarsınız. Siz bunu denediniz, siz bunu yaşadınız. İşte size sesleniyorum, iyi dinleyin. O zaman bize değil, değil mi bu sözler? Biz anlamayız galiba. Yani işin belki nasıl ifade etsek, o yönü gerçekten bizi sarsıcı tabii. Yani biz ne hicreti, ne hicret edenleri anlamıyoruz. Birilerine itham değil, ben sizin bir parçanız olarak sizinle sohbet ortamında kendimi düşünerek konuşuyorum. Mahallenizde, mahallemiz deyin isterseniz, hani şöyle bir yerlerden gelmiş kendi başına, işte bazen girerken bazen çıkarken gördüğümüz bir adam var mı? Çocuklar da arada oynuyor mu kapının önünde, girip çıkıyorlar mı? Elbiseleri sizin çocuklarınkine benzemeyen çocuklar mı? Saç modelleri bile değişik değil mi? Peki hiç uğradınız mı? Merhaba ettiniz mi? Nasılsın dediniz mi? Hal hatır sordunuz mu? İhtiyacı madde planında değil, sosyal bir ihtiyaç. Yani insana ihtiyacı var mı ki? Hiç bu konuyu düşündünüz mü? Mesela bir mahalleye 4 yıl önce gelen birisine ziyarete gidiyor birileri ve adam gözyaşlarıyla ağırlıyor. Yani ihtiyacın budur işte diyor. Kimsin, nesin, necisin, yani ne işin var, nereden geldin dercesine, hatta sorgulamak için olsun adam yerine konulup, yani muhatap kabul edilip soran olmadı diyordu. Ne dersiniz, var mı sizin mahallede de birileri? Çevrenizde var mı birileri? Şöyle bir bakıverseniz, varıverseniz, belki de Allah için hicret eden birisidir. Allah'ın dinini yaşamak için oraya kadar gelen birisidir. Ya da bir başka sıkıntıyla dertli, ya da bir başka durumla gamlı, kasavetli birisidir. Şöyle bir soru verseniz, bir varıverseniz, ya da onlara hatta burada olan endişelerinizi, şimdi öğreneceğiniz bu tehlikeleri onlara haber veriverseniz. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey muhacirler cemaati, خَمْسٌ اِذَا اَبْتُلِيْتُمْ بِهِنَّ وَاَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ تُدْرِكُوهُنَّ 5 şey var ki, onlara müptela olacağınız zaman, eyvah ki halinize, o zaman ki Allah'a sığınırım, siz Allah korusun, inşallah onlara müptela olmaz, inşallah o dönemi yaşamazsınız, Allah'a sığınırım. Eyvah tabi. Peygamberin sığındığı bir özellikse, ben haydi haydi sığınmak zorundayım. Bildiğimden değil, en bilen sığındığı için. Yolda gidiyorsunuz. Size göre farklı bir şehir, ayrı bir beldedesiniz. Arabanızın plakasıyla önde gidenin araba plakası farklı. Peki o bölgenin insanıysa, yavaşladığı yerde siz de yavaş, ya da süratlendiği zaman siz de önde gidiyorsunuz değil mi? Hatta sis döneminde daha çok yaşanır bu olaylar. O bölgenin plakasını taşıyan birisi öne düştü mü? Ha bu yolu biliyor galiba diye peşine takılanlar olmaz mı? Yani dünya planında şaşırsam ne olur? Gider döner gelir bir daha başlarım. Beklerim 3 gün. 3 ay 3 yıl beklerim. Yolum açılır. Karlar erir. Sisler kaybolur. Yollar düzelir. Ben yine giderim. Ama peygamberimi takip ettiğim yolda yanlış gidersem, geri dönüş olmayan yola girerim ki Allah'a sığınırım. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, 5 şey var ki eğer onlara müptela olursanız, eğer onlarla baş başa iç içe olursanız, eğer onlarla denenmeye başlarsanız, eyvah ki eyvah, eğer imtihan sorularınız onlar olmaya başlarsa, hepten kaybettiğiniz hiçbir hayır kalmaz sizde. Ki ve a'udu billahi en tudrikuhunne, ben sizlerin o şeyler dönemine erişmenizden, onlarla iptila edilmenizden, imtihana çekilmenizden, sınanmanızdan Allah'a sığınırım. Onlar şunlardır. Aleyhissalatü vesselam 5 madde sayacak. ama 1, 2, 3, 4 ve 5 demeyecek. Ben akılda kalsın, öğrenim olsun diye numaralayarak söylemek istiyorum. 1. Bir milletin içinde zina ve fuhuş ortaya çıkıp, nihayet o millet bu suçu aleni olarak işlediğinde, mutlaka içlerinde taun yani veba hastalığı ve onlardan önce gelip geçmiş milletlerde vaki olmamış, vuku bulmamış hastalıklar yayılır. 1. Bir toplumda zina yayılır, fuhuş yayılırsa, hem ki insanlar bunu aleni işliyorlarsa, bu kadar açık seçik hale gelmişse, başka yolu yok. Daha önceki toplumlarda görülmemiş, önce gelip geçmiş milletlerde vaki olmamış, yaşanmamış nice hastalıklar, veba gibi salgın, herkesi saran hastalıklar görülecektir. Birbirinden bulaşması gerekmez ama herkeste olması önemli. Herkes hasta, herkes hasta olacak. 2. Ölçü ve tartıyı eksik yapan her millet mutlaka kıtlık, geçim sıkıntısı ve başlarındaki yöneticilerin, hükümdarın zulmü ile cezalandırılırlar. 2. Demek ki bir toplum ölçü ve tartıyı eksik yapıyorsa, yanlış yapıyorsa, hileli yapıyorsa, kesinlikle mutlaka kıtlık vardır o toplumda. Geçim sıkıntıları görülecektir ve o insanlar başlarındaki kendilerini yönetenlerin zulmüyle cezalandırılırlar. Ölçü ve tartının eksikliğini düşünebiliyor musunuz? 1 kilo yerine 950 gram eksik oldu. Ben sadece öyle olduğunu zannetmiyorum. 1 metre yerine 95 santim. Öyle değil sadece. Yani olmaması gerekeni oldurarak, ihtiyaç olmayanı var göstererek, onsuz olmaz biçimde sanki insanlara bunu empoze ederek yapılan eksik ve yanlış tartılar, ölçüler de sanki bunun içine girer mi? 3. Mallarının zekatını vermekten, eğer bu insanlar imtina ediyorlarsa, yani mallarının zekatını vermekten kaçınan her millet, mutlaka kesinlikle yağmurdan men edilir, kuraklık cezasıyla cezalandırılır ve eğer hayvanlar olmasa onlara yağmur da yağdırılmaz. Demek ki zekattan kaçınıyorsa insanlar, madenlerin zekatı, ticaretin zekatı, topraktan elde edilen mahsulün zekatı, sen sulamışsan bir ölçüde zekatı, kendiliğinden sulanan yerden aldığının farklı bir zekatı, koyunun, keçinin zekatı, davarın, sığırın zekatı, altının, gümüşün, markın, doların zekatı, kısaca Allah'ın mala, mali dünyamıza karışmasının yetkisi anlamına, yetkisinin işaret ve alameti anlamına, böyle bir karışma yetkisinin bizim tarafımızdan kabul edildiğinin beyanı anlamına zekat konusunda insanlar vurdum duymaz ve ilgisiz davranırlarsa, imtina eder, kaçınırlarsa, işte o millet mutlaka yağmurdan men edilir, kuraklık cezasıyla cezalandırılır, hayvanlar olmasa onlara yağmur da yağdırılmaz. 4. Allah'ın ahdini ve Resulünün ahdini, yani düşmanla yaptıkları anlaşmayı bozan her milletin başına mutlaka Allah kendilerinden olmayan düşmanı musallat eder ve düşman o milletin elindekinin bazısını alıverir. Allah korusun. Mutlaka, mutlaka, mutlaka diye tarif edilen, kesinlikle böyle olacağı beyan edilen işte 4. konu. Allah'la ahdimiz, peygamberle ahdimiz olacak. Bunu da bozarsak ya da genelleyelim, bir millet ki, her millet ki eğer Allah'la ahdini bozarsa, Resulullah'la ahdini bozarsa, işte onların başına mutlaka Allah kendilerinden olmayan düşmanları musallat edecek ve düşman o milletin elindeki kimi imkanları, bazı şeyler alıverecek. O zaman milletler düşünsün, toplumlar düşünsün, eğer kendilerinden olmayan birileri kendilerine musallat edilmişse ve o düşmanlar elindeki imkanları, elindeki fırsatları, elindeki nimetleri kapıp alıvermişler, birazı hatta kalmış, pek çoğunu kapıp kaçırıvermişlerse, Allah'la ahitlerini bozduklarını, Resulullah'la anlaşmaları bozduklarını baştan kabul etsinler. Bizim Allah'la bir anlaşmamız var mı? Hatırlayanınız var mı hiç? Allah size haşa doğrudan gelip de seninle bir anlaşma yapmak istiyorum demediğini biliyorsunuz. Ama bizim ta ilkimizden bu yana böyle bir anlaşmanın yapıldığına şahidiz. Çünkü içimizden birilerini elçi kabul ederek Onlarla anlaşma yapıyor Allah ve o anlaşmaya bizim sadık kalmamızı istiyor. Hemen hemen pek çok Müslümanın yakından tanıdığı, sıkça duyduğu, kendisine mal ettiği, zaman zaman ısrarla okuduğu, hatta ezberlemeye çalıştığı ama nedense maalesef ve fakat pek çoğunun mana ve meal olarak anlamaya yanaşmadığı bir sureden söz edelim. Yasin suresi. Bir ayeti hatırlayın birlikte, hatırlayalım. Elem ahed ileyküm ya beni Adem. Aynen kelime öyle. Ben sizinle ahit yapmamış mıydım ey Adem oğulları? Ben Adem oğlu değil miyim? Sen de Havva kızısındır. Yani ya Havva kızı ya Adem oğlu olarak Allah'ın huzurunda bir insan olarak Allah'la anlaşma yapan birileri olarak bulunuyoruz. İşte Allah diyor ki, ey Adem'in çocukları, ben sizinle bir ahdim olmamış, sizinle bir anlaşma yapmamış mıydım? Elem ahed ileyküm ya beni Adem. Anlaşmanın konusu, Ella ta'budu şeytan ve en'ibuduni. Şeytana kul köle olmayacaksınız, şeytanın kulu kölesi olmayacaksınız, sadece bana kul köle olacaksınız, sadece beni dinleyeceksiniz. Böyle bir anlaşma yapmadık mı sizinle diyor Allah? Elbette Allah'ın böyle bir anlaşması var bizimle. Bu anlaşmaya sadık kalanlar Allah'ın Müslüman dediği ve cennet hak eden insanlar ama hem anlaşma yapıyor hem de onu bozmaya yeteniyorlarsa o zaman da Allah korusun. Onların başına kendilerinden olmayan düşmanlar musallat edilecek ve o düşmanlar o milletin elindekilerden bazılarını alıverecekler. Allah'la anlaşmamız konusunda ben size bir iki ayet hatırlatayım. Siz bu sohbetten sonra açın, alın, bakın, okuyun inşallah. Kitabımızın 5. sırasında Maide suremiz var. İşte o surenin 12, 13 ve 14. ayetlerini Allah'la yapılan bir anlaşmanın bize yükledikleri görev olarak okunmasını rica edeyim. 12, 13 ve 14. ayetler Maide suresi. Ve ben hadise tekrar dönüyorum. 5. madde olarak da Peygamberimiz Muhacirler topluluğuna dün, o günden bu yana bütün Müslümanlara ve bugün bize şunu haber veriyor. Sanki başıyla birlikte tekrar edersek, dikkat edin, eğer imtihan konunuz bu olursa, eğer buna müptela olursanız, vay başınıza gelenlere, eyvah ki size, ama ben Allah'a sığınırım diyordu. Ve imamları, yani devlet adamları, Allah'ın kitabı ile amel etmeyip, Allah'ın indirdiği hükümlerden işlerine geleni seçtikçe, yani diğer hükümleri uygulamadıkça, Allah onların azabını kendi aralarında kılar. Yani iç fitne, fesat ve kargaşa gibi azaplarla onları azaplandırır. İbn-i Mace'de, Kitab-ül Fiten'de, 4019 numaralı hadiste bunlar böyle yazıyordu. Ben de birlikte okuyalım diye size nakletmeye çalıştım. Belki de aynı konu ama İmam Malik'in Muvatta adlı kitabında tespit ettiğine göre Abdullah İbni Ömer'den değil bu sefer Abdullah İbni Abbas'tan benzer bir mesaj geliyor bize Peygamberimizden naklen. İmam Malik Muvatta'ında Kitab-ul Cihad hadis no 26'da bunu bize nakletmiş. Abdullah bin Abbas'tan. 1. Yine numaralandırma bana ait. Ganimete hıyanet edip de kalplerine korku düşmeyen bir toplum yoktur. Yani bir toplum ganimete hıyanet edecek ve kalplerine korku düşmeyecek. Olmaz öyle şey. 2. Zina yaygınlaştığı halde ölümlerin artmadığı bir toplum yoktur. 3. Ölçü ve tartıyı eksik yaptıkları halde rızıkları kesilmeyen. 4. Haksız kararlar verildiği halde kan davaları artmayan ve 5. sözlerinde durmadıkları halde Allah'ın kendilerine düşmanlarını musallat etmediği bir topluluk yoktur. Ne dersiniz? Bizim toplumu tarif etmek için okumadığımı biliyorsunuz. Çünkü Kur'an ve sünnet sadece başkasına ait değil bizim toplumu ilgilendir demeye kimin yetkisi var ama Peygamberimin bugünü ilgilendiren ve kıyamete kadar herkesi ilgilendiren bir mesajını birlikte tekrar okuyalım. Abdullah İbni Abbas'tan yorum yapmaya herhalde hiç gerek kalmayacak kadar apaçık değil mi? Diyor ki Abdullah İbni Abbas, ganimete hıyanet edip de kalplerine korku düşmeyen, zina yaygınlaştığı halde ölümlerin artmadığı, ölçü ve tartıyı eksik yaptıkları halde rızıkları kesilmeyen, haksız kararlar verildiği halde kan davaları artmayan ve sözlerinde durmadıkları halde Allah'ın kendilerine düşmanlarını musallat etmediği bir topluluk yoktur. Olumlu cümle olarak okursak, eğer bir toplumda ganimetlere hıyanet edilirse o toplumun üyelerinin kalplerine korku düşer. Eğer o toplumda zina yaklaşmışsa, yaygınlaşmışsa ölümler artar. Eğer bir toplumda ölçü ve tartıyı eksik yapma artmışsa, varsa o zaman rızıklar kesilir. Eğer bir toplumda haksız kararlar verilmeye başlanmışsa o toplumda kan davaları artar. Ve eğer bir toplumda insanlar verdikleri sözde durmazlarsa o zaman Allah'ın kendilerine düşmanlarını musallat ettiği görülüyor. İbn-i Hacer el-Heysemi Mecmu'uz Zevaid adlı o hadisleri topladığı eserinde 206 numarada, yani 7. cilt 324. sayfada şöyle söylüyor. Kur'an bir utanç vesilesi kabul edilmeye başlamışsa, güvenilir kimseler emanete hıyanet ediyorlarsa, yalancılar doğru, doğrular da yalancı muamelesi görüyorlarsa, suçlular masum, masumlar da suçlu konumunda tutuluyorlarsa ve artmışsa, vakti yaklaşarak kıyametin kopması hemen demektir. Ya koptu ya kopacak. Ey Allah'ın Resulü, herç nedir diye sordular. Şöyle buyurdu. Cana kıyma, saldırganlık, kıskançlık, hırs, tamah ortalığı kaplar. İnsanlar bir konuda anlaşıp da bir araya gelemezler. Darmadağın olurlar. Arzulara uyulur. Zanla hükmedilir. İlim yeryüzünden kaldırılır. Cehalet egemen olur. Çocuk sahibi olmak nefret edilen bir şey haline gelir. Kış mevsimleri sıcak olur. Açıktan açığa fuhuş yapılır. Yeryüzü kana bulanır. Tekrar okuyorum. İbn-i Hacer el-Heysemi'nin Mecmu'uz Zevaid 7. cilt 324 sayfada yer alan bu hadisi. Kur'an bir utanç vesilesi kabul edilmedikçe, güvenilir kimseler emanete hıyanet etmedikçe, yalancılar doğru, doğrular da yalancı muamelesi görmedikçe, suçlular masum, masumlar da suçlu konumunda tutulmadıkça ve herç artmadıkça vakti yaklaşarak kıyamet kopmaz. Ey Allah'ın Resulü, herç nedir diye sordular. Şöyle buyurdu. Herç, cana kıyma, saldırganlık, kıskançlık, hırs ve tamah ortalığı kaplar. İnsanlar bir konuda anlaşıp da bir araya gelemezler, darmadağın olurlar. Arzulara uyulur, zanla hükmedilir, ilim yeryüzünden kaldırılır, cehalet egemen olur, çocuk sahibi olmak nefret edilen bir şey haline gelir, kış mevsimleri sıcak olur, açıktan açığa fuhuş yapılır, yeryüzü kana bulanır. Tekrara gerek var mı? Ama üzerinde düşünülsün diye bir de aleyhissalatü vesselam Efendimiz, hani adetidir ya, kimi sanki özel mesajlarını 3 defa tekrar etme adeti var ya Peygamberimizin, o aklıma geldiği için ben bir kere daha okumak istiyorum. Kur'an bir utanç vesilesi kabul edilmeye başlamışsa, Allah korusun. Kur'an şeref konusu olacaktı. Kur'an üstünlük olacaktı. Hayrukum men teallemel Kur'an'ı ve allemehten dolayı sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğreten ve öğrenendir dediği için Peygamber, en hayırlı olmak konusunun temel kıstası, temel ölçütü olacaktı. Öyle değil. Sanki ayıp etti. 2 senesini, 5 senesini, 10 senesini Kur'an'a ayırdı. Ne geçti eline dercesine? Sanki bir utanç vesilesi kabul edilmeye başlamışsa. Başka şekilleri de var da, Müslümanlar hem Müslüman hem de bunu yaşıyorlar olduğundan dilimi almaya sanki korkuyorum. Ne dersiniz? Yani hangi anne baba çocuğunun ne öğrenmesine sevindiği kadar Kur'an öğrenmesine seviniyor dersiniz? Hangi insan Kur'an'la tanışmasındaki sevincini başka şeylerle paylaşamayacak kadar üstün tutuyor. Güvenilir kimseler emanete hıyanet ediyorlarsa, yalancılar doğru, doğrular da yalancı muamelesi görüyorlarsa, suçlular masum, masumlar da suçlu konumunda tutuluyorlarsa ve bir de herç denilen aşağıda açıklanan bölümler eğer artıyorsa, yani eğer cana kıyma, saldırganlık, kıskançlık, hırs ve tama ortalığı kaplamışsa, insanlar bir konuda anlaşıp da bir araya gelemiyorlar, darmadağın oluyorlarsa, arzulara uyuluyor, zanla hükmediliyorsa, ilim yeryüzünden kaldırılmış, cehalet egemen olmuşsa, çocuk sahibi olmak nefret edilen bir şey haline gelmişse, kış mevsimleri sıcak olmaya başlamış, açıktan açığa fuhuş yayılmış, yapılmış ve yeryüzü kana bulanmışsa, vakti yaklaşmaya başlamıştır. Kıyamet kopacak demektir. Kıyametin kopma vaktinin yaklaştığını anlayın. Rudani adında bir hadis kitabı var. Onun Kitabul Fiten bölümünde 9820. hadisi okuyayım size. Ve arkasından aynı kitaptan kimi hadisleri okumak istiyorum. Aslında ne yapıp edip muhatabıma bu kitabı, ama birer meal eşliğinde en az ve fakat hiç olmazsa 3 mealle okutmak istiyorum. Yani yemeğe mi davet edecek birisi? Olur ama bir şartla diyorum. Günde 100 sayfayla 6 günde bir meal biter. Günde 100 sayfayla 19 günde de Rudani biter. Etti 25 gün. 5 günde sana, 30 günde oku, bitir ve yemeğini yiyelim. Ya da çarptı mı adam bir tarafıma, ya da bilmezliği mi yaptı, ya da istemeden de olsa bir dalgınlık eseri, ters bir laf mı çıktı ağzından, ben zaten hazırım. Ceza, bir Rudani bir meal. Biraz daha güzel olsun isteyenler için, şöyle bir program daha yerinde olacak. 6 günde bir meal, 1. madde. 10 günde Rudani'nin yarısı, 2. madde. 6 günde bir meal daha, 3. madde. Sonra 10 günde Rudani'nin öteki yarısı, 4. madde. Bir de son olarak bir meal daha 6 günde, 5. madde. Böylece 5 maddelik bir reçete siz 38 gün, hadi 2 günde avantajıyla 40 günde 10.133 hadis ve 3 kere meal okumuş olacaksınız. Kârlı gibi geliyor. Gelin isterseniz deneyin. Eğer hoşunuza gitmemişse, beğenmemişseniz iade edersiniz. Hani öyle demiyor mu insanlar? Alıp gideceksiniz meyveleri, sebzeleri, yemek yapacak ya da doğrayıp yiyeceksiniz. Hoşunuza gitmese geri getireceksiniz. Neyi? Tencereyle yemeği. Öyle değil. Ya da adam un satıyor, tamam, yağ satıyor, böreği yap diyor. Eğer beğenmezsen al gel diyor, değil mi? Tabii, böreği götür adam yesin, ne güzel. Ben bak daha farklısını söylüyorum. Ben kitap satmak için söylemediğime göre, öyle bir gayemde olmasın diye dua ettiğime göre sen beni daha iyi anlarsın. Yani hadi başla, bugünden okumaya başla. 40 gün sonra 3 defa meal bitirmiş oluyorsun ve de bir Rudani baştan sona, yani 10.133 hadis okumuş oluyorsun. Ben onun 9820. sırada yer alan Sevban radıyallahu anh'ten nakledilen hadisi size okumak istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Yemek yiyenlerin büyük tabağa üşüştükleri gibi insanların size karşı birleşip üşüşmeleri yakındır. Allahu Ekber. Yemek yiyenlerin büyük tabağa üşüştükleri gibi insanların size karşı birleşip üşüşmeleri yakındır. Biri sordu, acaba o zaman biz sayıca az mı olacağız? Hayır. Bilakis siz o zaman sayıca çok olacaksınız. Fakat siz selin sürüklediği çörşöp gibi dağınık olacaksınız. Allah düşmanlarınızın kalbinden sizin korkunuzu çıkaracaktır ve sizin kalplerinize de vehen atacaktır. Yani dünya sevgisi ve ölüm korkusu. Çünkü vehen nedir ey Allah'ın Resulü diye sorduklarında böyle cevap veriyor. Dünya sevgisi ve ölüm korkusu. Allah korusun. Tekrar okuyorum. Hazreti Sevban bize naklediyor. Rudani bir araya getirdiği o hadis kitabında 9820 numarada bunu bize nakletmiş. Yemek yiyenlerin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büyük tabağa üşüştükleri gibi Oradan bir şeyler kapacaklar, edecekler, saldıracaklar. Yemek zaten mahkum baştan. Yiyenlerin elbette esiri durumunda itiraz edemeyecek ya. Sanki işte öyle gibi insanların size karşı birleşip üşüşmeleri yakındır. Sizi böyle darmadağın etmeleri. Aman ya Resulallah, acaba o zaman biz sayıca az mı olacağız ondan mı? Hayır hayır, bilakis siz o zaman sayıca çok olacaksınız. Fakat siz selin sürüklediği çörşöp gibi dağınık, darmadağınık olacaksınız. Allah düşmanlarınızın kalbinden sizin korkunuzu çıkaracaktır ve sizin kalplerinize de vehen, yani dünya sevgisi ve ölüm korkusu atacaktır buyurdu. Var mı? Kalbinize bir bakın. Herkes kendi kalbini daha iyi bilir. Ölçemedinizse bir meal okuyacaktınız, bir de Rudani bitirecektiniz. İnanın ki gerçek ölçüye sahip olursunuz ve bir güzel ölçersiniz. Bu dünyada ölçün, aklınız başınızdayken ölçün. Yarın iş işten geçtikten sonra zaten melekler ölçünce bize bir şey kalmayacak. Onların dediğine tabi olmaktan başka. 9794 yine Rudani'den, Cabir radıyallahu anh'den, Muhammed aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. İblisin arşı denizdedir. İblis, ilk şeytan, büyük şeytan. Avanesini insanları azdırmak ve saptırmak için yeryüzüne salar. Onun katında, onun yanında en büyük ve kıymetlileri en çok azdırandır. Onlardan biri gelip, bugün ben öyle böyle şöyle şöyle yaptım diye bütün hünerlerini, marifetlerini de anlatsa, bunun üzerine o şöyle der ama, hayır hayır hiçbir şey yapmamışsın. Sonra diğer biri gelip, ben onun yakasını bırakmadım, ta karısından onu ayırıncaya kadar ardında gittim. Bunun üzerine iblis onu kendisine yaklaştırır ve yandan ayırmaz. Üstelik ona şöyle der, sen ne güzelsin. Allahu Ekber. Allah'ın Rahman ve Rahim olduğunu bir daha anlayın, anlayalım. Rahmet peygamberini bize gönderiyor ve iblisten bize haber veriyor. Değilse nereden öğrenecek, nasıl öğrenebilecektik? Efendim, yani şeytan ve şeytanlık yapan niceleri biz onları görüp öğrenirdik. Hayır, onların yaptığının şeytanlık olduğunu yine öğrenemezdik. Ve ki iblisten haberdar olmak, doğru haber almak için peygamberden başka, vahiyden başka kaynak yok. Tekrar okuyorum, öyle olunca iblisin arşı, tahtı denizin üzerinde, denizde. Avanesini insanları azdırmak ve saptırmak için yeryüzüne salıyor. Onun katında en büyük ve kıymetliler, en çok azdıranlar. O avanesinden, o hizmetçilerinden, o askerlerinden, o uşaklarından biri gelip, bugün ben böyle böyle, şöyle şöyle yaptım diye marifetlerini anlatıyor ama o hayır hayır hiçbir şey yapmamışsın diye beğenmiyor. Sonra bir başkası gelip diyor ki, ben peşine takıldığım adamın yakasını bırakmadım ta ki karısından ayrıldı. Onu karısından ayırıncaya kadar peşi sıra gittim. Bu işte oldu deyince, hah diyor, tamam sen ne güzelsin, gel bakalım. Yanına yaklaştırıyor ve yandan ayırmıyor. Ne dersiniz? Evdekine, karımız ve kocamıza farklı bakmamız, yani onların, karı kocanın birbirine Allah'ın emaneti olduğu gözüyle bakmaları, biraz da bu hadisin gereği olarak daha ciddiye alınacak özel bir konu mu? Elbette öyle zannederim. 9811 numaradaysa Rudani'de şöyle bir hadis yer alıyor. Avf bin Malik'ten Muhammed aleyhisselam şöyle buyuruyor. Deccal öncesi aldatıcı seneler olacak. Çok yağmur yağacak. Bitki az olacak. Doğru kimseler yalanlanacak. Yalancı kimseler doğrulanacak. Haine güvenilecek. Güvenilir olan kişi hain sayılacak. Kendisine önem verilmeyen ayak takımından olan kişi söz sahibi olacak. Yani Rüveybida söz sahibi olacak deyince peygamberimiz nedir o ey Allah'ın Resulü diyorlar. Kendisine önem verilmeyen ayak takımından olan kişi buyuruyor. Tekrar okuyorum. Deccal'dan önce aldatıcı seneler olacak. Yağmur çok yağacak. Bitki az olacak. Doğru kimseler yalanlanacak, yalancı kimseler doğrulanacak, haine güvenilecek, güvenilir olan kişi hain sayılacak ve de kendisine önem verilmeyen ayak takımından olan kişiler söz sahibi olacak. Dikkat edeceğiz o zaman. Acaba hangi dönemi yaşıyoruz? Hazreti Muaz'dan da bir rivayet var sırada. 9790 numaralı hadis yine Rudani'den. Ardınızda fitneler olacaktır. O zaman mal çoğalacak, Kur'an açılacak, mümin münafık, erkek, kadın, köle, hür, küçük, büyük herkesin elinde Kur'an olacak. İçlerinden biri şöyle diyecek: neden bana onlar tabi olmuyorlar? Ben Kur'an okuyorum, yine de kimse bana uymadı. Demek ben onlara Kur'an'dan başka bir şey uydurmadıkça bana uymayacaklar. Böyle bir kişinin uydurduklarına tabi olmaktan sakının. Zira onun ortaya attıkları dalalet ve sapıklıktır. Ben sizi bilgili kimselerin ayaklarının süsmesine karşı uyarıyorum. Çünkü şeytan ilim sahiplerinin diliyle dalalet ve sapıklığa davet edecektir. Münafık da bazen doğru söz söyleyebilecektir. Yine dedi ki: sen bilgili kişinin o şöhret kazanmış sözlerinden kaçın ki o sözler seni kaydırıp yanıltmasın. Kim bilir, belki o bilgili kişi bu sözlerinden döner. Sen hak ne ise onu kabul et, onun üzerinde ol. Çünkü hakkın üzerinde nur vardır. Hazreti Muaz bin Cebel'den rivayet edilen bu sözleri tekrar okuyorum. Ardınızda fitneler olacaktır sizden sonraki dönemde. O zaman mal çoğalacak, Kur'an açılacak, yayılacak. Mümin, münafık, erkek, kadın, köle, hür, küçük, büyük herkesin elinde Kur'an olacak. Oh, ne kadar güzel, tam da aradığımız gibi mi? Ama devam edelim. Evet, herkesin elinde Kur'an, herkesin dilinde Kur'an, herkesin boğazından aşağıya inen kalbine yerleşen bir Kur'an olması, herkesin hayatına hakim, herkesin hayatına inmiş, indirgenmiş bir Kur'an olması ne kadar güzel ama, bakın olay öyle devam etmiyor, işlerinden biri şöyle diyecekmiş: peki neden bana bu insanlar tabi olmuyorlar? Neden beni dinlemiyorlar? Neden benim peşim sıra koşmuyorlar? Ben Kur'an okuyorum, yine de kimse bana uymuyor. Bunun üzerine, demek ben onlara Kur'an'dan başka bir şey uydurmadıkça bana uymayacaklar diyecekmiş. Yani okuduğu Kur'an'ı dinlemeyen insanların faturasını nasıl çıkarıyor adam? Nedense Müslümanların böyle bir zaafı var. Kafası bozulan sanki faturayı Allah'a çıkarıyor. Canı sıkılıyor, namazı bırakıyor, morali bozuluyor, Kur'an'ı bırakıyor. Efendim, derdi sıkıntısı artıyor veya düzeni bozuluyor bir başka açıdan, Kur'an'la sünnetle beraberlik programlarını bozuyor. Nedense, niye, onun suçu ne ki, neden onu bırakıyorlar? E ne yapsın, ekmeğini, suyunu, dükkanını, tezgahını, zevkini, adetini bırakacak değil ya, elbette zaten iğreti durmuştu. Ariyet bir, yani pamuk ipliğiyle tutuşturulmuş bir program maddesiydi. Olmasa da olur zannediliyordu ve ondan bırakıveriyor. Dikkat edin diyor Peygamberimiz, böyle bir kişinin uydurduklarına tabi olmaktan sakının, zira onun ortaya attıkları dalalet ve sapıklıktır. Yani bir adam Kur'an okuyacak, kendisi dinlenmedi diye bırakacak da başka şeyler söyleyecek. Falan şöyle dedi, filan böyle dedi diye. Efendim, Kur'an okuyunca insanlar galiba en büyük yanılgı olarak da iyi okuyayım ama beni dinlemiyorlar diyorlar. Yani oku diyoruz, anlat diyoruz, söyle diyoruz, çok güzel ama beni dinlemiyorlar ki diyen pek çok insan görmüşüm. İyi de Allah dinlerlerse anlat demiyor ki. Hiç duymadık mı, hiç düşünmeyecek miyiz? Aslı saadette peygamber döneminde yaşayan 4 tane baba modelini özellikle aklımızdan çıkarmadan, unutmadan yaşamayacak mıyız artık? Bekir'in babası Ebu Bekir, Süfyan'ın babası Ebu Süfyan, Talib'in babası ve cehaletin babası. Peki bunlar peygamberi dinlediler mi? Hemen tamam kabul dediler mi? Hayır, hiç de öyle olmadı. Öyleyse biri hemen kabul etti Ebu Bekir, biri 20 sene bekledi Ebu Süfyan, biri hem bildi, tam bildi, iyi bildi ama evet demedi, kabul demedi Ebu Talip, öteki zaten Ebu Cehil, düşmanın ta kendisi. Ben diyor rivayetin devamı, sizi bilgili kimselerin ayaklarının süsmesine karşı uyarıyorum. Çünkü şeytan ilim sahiplerinin diliyle dalalet ve sapıklığa davet edecektir. Münafık da bazen doğru söz söyleyebilecektir. Yine dedi ki: sen bilgili kişinin o şöhret kazanmış sözlerinden kaçın ki o sözler seni kaydırıp yanıltmasın. Kim bilir, belki o bilgili kişi bu sözlerinden döner. Sen hak neyse onu kabul et, onun üzerinde ol. Çünkü hakkın üzerinde nur vardır. Hak Allah'tır. Hak Allah'ın indirdiğidir. Hak Allah'ın gönderdiğidir. Hak Allah'tır. Resulullah'ın gelişi, gönderilişi ve Kur'an'ın indirilişidir. 9792. rivayetse şöyle: sünnetimin dışına çıkan ve başka yolda olan bir takım insanlar gelecek. İçlerinde insan kılığında fakat kalpleri şeytan kalbi olan bir takım adamlar olacak. Peki o zamana yetişirsem ne yapayım? Kitap ve sünnete çağıranları, yani Allah ve Resul'ün duyuranları dinle ve itaat et. Sünnetimin dışına çıkan ve başka yolda olan bir takım insanlar gelecek. İçlerinde insan kılığında fakat kalpleri şeytan kalbi olan bir takım adamlar olacak. O zamana yetişirsem ne yapayım diye soruyor sahabi peygambere. Aleyhissalatü vesselamın cevabı: kitap ve sünnete çağıranları, Allah ve Resulünü duyuranları dinle ve Allah ve Resulünün dediğine, kitap ve sünnetin mesajına itaat et. 9786 numaradaysa yine Rudani'de Ebu Said el-Hudri'den şu rivayet var. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: siz, sizden önceki insanların yollarına mutlaka karış karış, arşın arşın uyacaksınız. Adım adım. Hatta onlar kertenkele deliğine girseler bile siz de onlara uyup o deliğe gireceksiniz. Ey Allah'ın Resulü, onlar Yahudi ve Hristiyanlar mıdır diye soruldu. Ya başka kim olacaktır diye cevap verdi. Demek ki peygamberin özel bir uyarısı, beni her zaman ilgilendirir demek zorunda olduğum bir uyarı. Siz, diyor peygamberimiz, sizden önceki insanların yollarına mutlaka karış karış, arşın arşın, yani adım adım, birim birim uyacaksınız. Hatta onlar kertenkele deliğine girseler bile siz de onlara uyup o deliğe gireceksiniz. Yani yoldan çıkanlar var bizden önce. Biz de sapıtırsak onlar gibi sapıtacakmışız. Ben öyle anlıyorum. Yani Allah'ın gönderdiği, peygamberlerin yaşayarak, örnekleyerek anlattığı, Allah'ın kitabıyla tescil edilen dini yaşayan insanların o yoldan sapma ve sapıtma yolları, ya Yahudiler gibi insanı sadece madde gören, hep ihtiyaçları, hep yapısı ve yapılanması madde zanneden, materyalist bir mantıkla sapıp sapıtan Yahudi toplumsal yapının özellikleriyle insanlar yoldan çıkarlar, yani hak yoldan ayrılırlar, ya da insanı sadece ruh zanneden, ruhçu bir görüşle hak yoldan sapıp sapıtan Hristiyanlar gibi hak yoldan, yani Allah'ın yolundan, müstakim sırattan, bizi cennete götüren yoldan sapıp sapıtanlar vardır. Soruyorlar: ya Resulallah, onlar mı, biz de onlar gibi mi sapıtırız? Ya başka kim olacak? Başka model yok ki zaten. İhtinas sıratal müstakim. Ya Rabbi, bize cennet yolunu kolaylaştır. Cennet yolunu öğret. Cennet yolunu göster diye dua ediyoruz. Ve o yolun, sıratal ledine en'amte aleyhim, Kur'an yolu, nimet yolu, iman, İslam ve ihsan yolu, peygamberler, nebiler, sıddıklar, şehitler yolu olduğunu, salihler yolu olduğunu öğreniyoruz. İşte bu yoldan insanlar tarih boyunca ya Yahudiler gibi insanı madde zannederek sapıp sapıtanlar, ya da insanı ruh zanneden Hristiyanlar gibi sapıp sapıtanlar şeklinde ayrılmışlardır. Aman bizi onlardan eyleme, ne gazaba uğrayanlardan, ne sapıklardan kılma diye dua ediyoruz ya, işte birilerini karış karış, arşın arşın takip edip de eğer yoldan çıkacaksak, bu ya Yahudice bir sapış, ya Hristiyanca bir sapış olacaktır ki Allah'a sığınırız. 9840. Hazreti Ali Efendimiz anlatıyor: ey insanlar, ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu duydum. Ne kadar güzel. Nasıl da samimiler, nasıl da bizim kalbimiz mutmain olsun diye işi baştan düzenliyorlar. Yani ta işin başını bize duyuruyorlar. Ey insanlar, bu sözümü ben peygamberden duyarak size naklediyorum. Hem siz kendinize mal edin, hem siz de başkalarına nakledin diye. Ben duydum, ben de size naklediyorum, siz de birilerine. Yok mu bu kitap sende? Ama inan ki ben kitap satıcısı değilim. Yani kitap satmak için reklam etmiyorum ama peygamberimin hadislerini öğrenme kaynağı başka hangisidir ki ben onu söylemediğimi iddia edebilirsiniz. Her birini, her bir hadis kitabını ifade etmeye, duyurmaya, söylemeye çalışıyorum. İşte bir hadis kitabı olarak Rudani'den 9840. hadis okuyorum. Senin evde de olsun. İleride diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir kavim çıkacak, Kur'an okuyacaklar, onların okuyuşu yanında sizin okuyuşunuz hiç kalacak, onların namazları yanında sizin namazlarınız da hiç kalacak, orucunuz da oruçları yanında hiç kalacak, Kur'an okuyacaklar, Kur'an'ın kendi lehlerine olduğunu sanacaklar, oysa aleyhlerine olacak. Namazları köprücük kemiklerinden yani boğazlarından öteye geçmeyecek. Onlar İslam'dan okun avı delip geçtiği gibi çıkıp gidecekler. Allah korusun. Tekrar okuyorum. İleride bir kavim çıkacak ki onlar Kur'an okuyacaklar. Hem ki onların okuyuşu yanında sizin okuyuşunuz bir hiç mesabesinde olacak. Ayrıca onların namazları yanında sizin namazlarınız da bir hiç kalacak. Bir de oruçları, sizin orucunuz onların yanında bir hiç. Ama Kur'an'ı okuyacaklar ve Kur'an'ın kendi lehlerine olduğunu sanacaklar. Oysa aleyhlerine olacak. Çünkü namazları da öyle. Namazları köprücük kemiklerinden yani boğazlarından öteye geçmeyecek. Onlar İslam'dan okun avı delip geçtiği gibi çıkıp gidecekler. Onlardan olmaktan Allah'a sığınıyoruz. Bugün okuyacağım son rivayet yine aynı Rudani'den 9812 ve aynı konuyu destekleyen 9813. Ben birlikte ifade ediyorum. Huzeyfe radıyallahu anh'den. Huzeyfe el-Yemani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sır katibi. Yani çok özel durumlarda buna farklı bilgiler verdiğine şahit oluyoruz. Mesela münafıkları sanki özel liste olarak biliyor bu sahabe. Hatta Hazreti Ömer Efendimiz takip edermiş bir cenaze ortamında. Eğer Huzeyfe kılarsa namazını o da kılar, kılmazsa şöyle geçivermiş bir kenara, kaybolurmuş oradan. İşte bu bilgisine dayanarak Allahu Alem Hazreti Ömer Efendimiz Huzeyfe ile birlikte bir hatırasını bu rivayetten öğreneceğiz. Der ki Huzeyfe, Hazreti Ömer'in yanındaydık. Ömer sordu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin fitneler hakkındaki hadislerinden hanginiz ezberlemiştir? Benim ezberimde vardır dedim diyor Huzeyfe. Ömer, sen gerçekten cesursun, söyle bakalım nasıl buyurmuştur? Huzeyfe diyor ki, şöyle dedim, onun şöyle buyurduğunu duydum diye başlıyor ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kişinin fitnesi, ailesi, malı, kendisi, çocukları ve komşusunda olacaktır. Oruç, namaz, zekat, marufu emretmek, münkerden nehyetmek bu gibi fitnelere kefaret olacaktır. Bunun üzerine Ömer dedi ki, hayır ben bunu kastetmiyorum. Deniz dalgaları gibi dalgalanacak olan fitneyi kastediyorum deyince Huzeyfe, ey müminlerin emiri, senin o fitne ile ne ilgin vardır? Onunla senin aranda kapalı bir kapı vardır dedi. Bunun üzerine Ömer dedi ki, Allah aşkına işte onları anlat, söyle ben de onları istiyorum dedi. Huzeyfe şöyle cevap verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu duydum. Fitneler, kalplere hasır gibi bir bir işlenecek. Hangi kalbe iyi işlerse, içinde siyah bir nokta belirecek. Hangi kalp de onu kabul etmezse, beyaz bir nokta belirecek. Böylece iki ayrı kalp meydana çıkacaktır. Cilalı taş gibi bembeyaz olanına gökler ve yer durdukça hiçbir fitne zarar vermeyecek. Diğeri de alaca siyahtır. Tepe taklak duran testi gibidir. Bu ancak hevasına uygun olan davranışlar hariç, ne marufu bilecek, ne de münkeri. Sonra ona şunu anlattım diyor Huzeyfe. Seninle o fitne arasında kapalı bir kapı vardır, kırılması yakındır. Bunun üzerine Ömer, yani bu kapı kırılacak mı, yoksa açılacak mı diye sorunca, hayır bilakis kırılacaktır dedim. Hey babasız kalasıca. Demek o kırılacak mı? Keşke açılsaydı. Belki tekrar eski haline döndürülürdü. Ben ona o kapının öldürülecek ya da ölecek bir adam olduğunu söyleyerek apaçık sözlerle anlattım. Yanıltmadım. Ömer, öyleyse bir daha hiç kapanmayacak dedi. Sonra orada bulunanlar Huzeyfe'ye, Ömer bu kapının kim olduğunu acaba biliyor muydu diye sordular. Huzeyfe dedi ki, evet, yarından sonra gecenin geleceğini bildiği gibi onu da biliyordu. Çünkü ben onu yanıltmadım. Konuyu apaçık sözlerle anlattım. Sonra Huzeyfe'ye kapının kim olduğunu sormak istedik. Yani yanında bulunanlar sormak istediler. Mesruka dediler ki, sor bakalım kapı kimmiş? Sordu ve o da onun Ömer olduğunu söyledi. Ben bu apaçık rivayeti tekrar okuyor ve bugünkü sohbeti bitiriyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sır katibi, peygamberin özel bazı bilgileri kendisine özel olarak verdiği Huzeyfe Hazretleri bize Hazreti Ömer'le beraberliğini naklediyor. Bu arada peygamberden aldığımız özel bir mesaj olacak fitnelerle ilgili. Diyor ki Huzeyfe radıyallahu anh, Hazreti Ömer'in yanındaydık. Ömer sordu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin fitneler hakkındaki hadislerinden hangisinin ezberlemişsinizdir? Hanginiz ezbere biliyor? Huzeyfe hemen, benim ezberimde vardır dedim der. Ömer, sen gerçekten cesursun, söyle bakalım nasıl buyurmuştur? Huzeyfe, dedim ki, onun şöyle buyurduğunu duydum. Kişinin fitnesi, ailesi, malı, kendisi, çocukları ve komşusunda olacaktır. Oruç, namaz, zekat, emri bil maruf, nehy anil münker, bu gibi fitnelere kefaret olacaktır. Bunun üzerine Ömer dedi ki, ben bunu kastetmiyorum, deniz dalgaları gibi dalgalanacak olan fitneyi kastediyorum. Huzeyfe, ey müminlerin emiri, senin o fitneyle ne ilgin vardır? Onunla senin aranda kapalı bir kapı vardır. Deyince, bunun üzerine yani Ömer şöyle dedi, Allah aşkına işte onları anlat. Huzeyfe cevap verdi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu duydum, fitneler kalplere hasır gibi bir bir işlenecek. Hangi kalbe iyi işlerse, içinde siyah bir nokta belirecek. Hangi kalp de onu kabul etmezse, beyaz bir nokta belirecek. Böylece iki ayrı kalp meydana çıkacaktır. Cilalı taş gibi bembeyaz olanına, gökler ve yer durdukça hiçbir fitne zarar vermeyecek. Diğeri de alaca siyahtır. Tepe taklak duran testi gibidir. Bu ancak hevasına uygun olan davranışlar hariç ne marufu bilecek ne de münkeri. Sonra ona şunu anlattım. Seninle o fitne arasında kapalı bir kapı vardır. Kırılması yakındır. Ömer, yani bu kapı kırılacak mı yoksa açılacak mı diye sorunca, hayır bilakis kırılacaktır dedim. Ey babasız kalasıca, demek o kırılacak mı? Keşke açılsaydı, belki tekrar eski haline döndürülürdü. Ben ona o kapının öldürülecek ya da ölecek bir adam olduğunu söyleyerek apaçık sözlerle anlattım, onu yanıltmadım. Ömer, öyleyse bir daha hiç kapanmayacak dedi. Sonra orada bulunanlar Huzeyfe'ye, Ömer bu kapının kim olduğunu acaba biliyor muydu diye sordular. Evet, yarından sonra gecenin geleceğini bildiği gibi onu da biliyordu. Çünkü ben Ömer'i yanıltmadım. Konuyu apaçık sözlerle anlattım. Sonra Huzeyfe'ye kapının kim olduğunu sormak istediler. Ve Mesruka dediler ki, sor bakalım kapı kimmiş? Sordu ve o da onun Ömer olduğunu söyledi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.